Evet. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki biz sizin içinizden size bir peygamber gönderdik ki o size bazı şeyleri helal, bazı şeyleri haram kılar. Ey peygamber, biz sana kitabı indirdik ki insanlar içerisinde adaletle hükmedesin. Ve devam eder. Bir başka ayette de der ki peygamber bir şey hakkında hükme vardığı zaman inanan erkek ve kadın içlerinde en ufak bir sıkıntı duymadan ona itaat etmedikçe mümin olamazlar. Şimdi hiç buralara girmeye de gerek yok zaten. Eşyanın tabiatına şöyle bir bakalım. Bir peygamber Allah-u Teala'nın indirdiği şeyin o dıştan baktığınız kısmıyla muvazzaf olursa, o din olgusunu siz real hayata uyarlayamazsınız. Bu bir. İkincisi, o peygamberin bireysel olarak icra makamında bulunması hasebiyle bireysel inisiyatif ona vermezseniz o hareket edemez. O içinde bulunduğu güne dini taşıyamaz. Ele ayağı bağlanır. İki, üç, yine bu meclisin teşekkülüne sebep olan yer, peygamberden sonra da bu icracılık ilahi görevle, ilahi seçilmişlikle bu icracılık devam etmezse din indiği güne hapsedilir kalır. İndiği güne. Mesela basit bir örnek verelim. Organ nakli. Allah Resulü döneminde organ nakli var mıydı? Organ nakli caiz miydi, değil miydi? Müslüman bir şey yaptığı zaman onu dinine sormak zorunda. Bir, Kur'an-ı Kerim'de yok. İki, Peygamber Efendimiz'in sünnetinde de yok. Hatta ben kendim yaşadığım için içine düştüğüm psikolojiyi size aktarmak isterim. Şeriatçı bir gencim. Kendime göre Allah yolunda mücadele etmişim. Bu mücadelede bir kaza geçirmişim. Gözlerim kör olmuş. Hapis yatmışım, çıkmışım, kalkmışım, göz bankasına gitmişim, müracaat etmişim, yatıyorum. Ölü gözü bekliyorum ki gözlerime nakledilecek. Ama içim içime de sığmıyor. Acaba ben günah mı işliyorum? Bir başka adamın gözü benim gözüme takılırsa benim abdestim olur mu, olmaz mı? Bir gün Korkut Özal, Erzurum milletvekili olduğu için Milli Selamet Partisi'nde tanışıyoruz. Beni hastanede ziyarete geldi. O zaman gençlik, cahil, milletvekillerine de hoca diyoruz. Hoca dedim ya böyle ben şimdi göz nakli için sıra bekliyorum ama rahatsızım da, huzurlu da değilim. Caiz midir, değil midir? Şöyle derin bir nefes aldı. Yaptır oğlum dedi, yaptır. Şimdi buradan ben anlıyorum ki bu cevap şer'i bir cevap değil. Duygusal bir cevap. Neyse aradan bir hafta geçti, 10 gün geçti. Lütfü Doğan Hoca geldi. Erzurum Senatörü, Milli Selamet Partisi Erzurum Senatörü. Alim birisi bu sefer. Hah dedim, bu sefer tam adamı geldi. Ona da sordum. O da aynen öyle yaptı. Şöyle bir derin nefes aldı. Takdir evladım, takdir dedi. Ben gene rahat edemedim. Belli ki duygusal cevap veriyor. Göz nakli oldum. Aradan bilmiyorum 10 yıl mı geçmişti ne? Şey geldi. Rahmetli İmam Hümeyni'nin Tevzuhul Mesail adında risalesi geldi. Farsça. İlk yaptığım iş Farsça bilen bir arkadaş bulmak, götürdüm. Organ nakli konusundaki fetvasına baktırdım. İki sayfa mı ne yer işgal ediyor galiba? İki sayfa mı? Üç sayfa mı?
İki sayfa.
Orijinalde iki sayfa. Alttan alıyor, üstten çıkıyor, sağa çarpıyor, sola çarpıyor, falan ediyor. El cevap caizdir diyor. Şimdi tamam, Korkut Hoca da bana yaptır dedi. Lütfü Hoca da bana yaptır dedi. Hümeyni de yaptır diyor. Fakat Hümeyni'nin dilinde farklılık var. Korkut Hoca bana duygusal olarak yaptır dedi. Lütfü Hoca bana duygusal olarak yaptır dedi. Ama Hümeyni şer'i bir ölçü koyuyor. O ölçünün mesnetlerini veriyor. Ve ondan sonra da diyor ki caizdir. Bu ikisi arasında çok ciddi farklılıklar var. Şimdi siz insanların dinini bugüne bu manada şer'i çerçevede taşıyamazsanız rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un dediği şey olur. Akif Ersoy ne diyor biliyor musunuz? Biz adam sadece şair biliriz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir şiirinde der ki İçtihat kapısını kapattılar. Kahvehaneler müştehitlerle doldu. Müthiş bir ilim bu. Şiir düzleminde söylüyor. Siz içtihadın kapısını kapatırsanız kahvehanedeki oturan Mehmet abi, Ahmet dayı, Fazıl amca müştehit olur. Niye? Çünkü din boşluk kabul etmez. Doğa boşluk kabul etmez. Bu bir zarurettir. Hayat devam ediyor. Hayatın getirdiği yenilikler var. Bu yenilikler hakkında inanan bir insan ya ehlinden gider onun içtihadını alır. Eğer ehline bu yaptırılmıyorsa, yasaklanmışsa insanlar kendileri içtihad ederler. İnsanlar kendileri içtihad edince de Mehmet Akif'in yine bir başka sitemi söz konusudur. Der ki Allah'tan korkun bire nadanlar. Atınızın ayağına nal çaktırmak için en usta nalbantı ararsınız da din konusu söz konusu edildiği zaman hepiniz müştehit kesilirsiniz. Gidip usta bir müştehit aramazsınız. Ya atın ayağına bir nal çaktıracaksın. Gidiyorsun usta bir nalbantı arıyorsun. Bu dininin diyor sen atın ayağı kadar kıymeti yok mu? Niye bu din hakkında fütursuzca konuşuyorsun? Niye bu dinin hakkında sen kendin içtihat vermeye kalkıyorsun? Bu kadar ucuz mudur bu din? Bu kadar peygamber bu kadar çileyle bu dini getirdi. Alasın sen kendin içtihatta bulunasın diye. Böyle bir şey olabilir mi? Dini ciddiye almak zorundayız biraz. Allah'ın ayetini hafife aldılar diyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim ahirette şikayet ediyor kendisine inandığını söyleyenlere. Ey Allah'ım bunlar beni terk edin çalda bıraktılar. Kur'an nasıl terk edilir? Hepimiz okuyoruz. Alıyoruz elimizde. Ama bu Kur'an bizden şikayet ediyor. O Kur'an nasıl terk edilmiş olur? Bu ümmet kimi terk etti ki? Neyi terk etti ki? Onun ahiretteki tecessümü Kur'an dedi ki bunlar beni terk ettiler. Olaya mezhebi açıdan yaklaşmayın. Vallahi mezhebi açıdan yaklaşmayın. Billahi mezhebi açıdan yaklaşmayın. Eğer ben buraya mezhebi açıdan geliyorsam Allah nefesimi tutsun, dilimi lal etsin, sesim çıkmaz olsun. Hayır. Bu dini biz bir yerde, bu dini din eden olgudan ayrıldık. Bu dinle Allah'ın rahmetini celbedelim derken tarihlerden beri bu din sayesinde biz zulmete düştük. Bu din bu zulmetten beridir. Ben neyi terk ettim, neyi kaybettim ki bu musibet benim başıma geldi. Benden sonraki nesil bu musibeti yaşamasın. Ben bunun çilesini çekmişim ve diyorum ki yeryüzü mütemadiyen Allah'ın seçtiği bir icracıyla ayakta durur. O icracı inkar edildiği zaman, o icracı terk edildiği zaman bu Kur'an'da terk edilmiş olur. Onun içindir olsa gerek ki Allah Resulü bize iki şeyi emanet etti. O Kur'an'ı ve o Kur'an'la beraber Kevser Havuzu'nun başında Resulullah'a ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmayacak olan kime emanet etti bize?
Ehl-i
Beyt'ine emanet etti. Burada Ehl-i Beyt'in kıymeti, değeri Allah Resulü ile olan kan bağından kaynaklanmıyor. Burada veliahtlık yoktur. Burada saltanat yoktur. Burada ilahi irade vardır. Ali Bulaç Türkiye'deki en önde gelen akıllardan biridir. Ve benim hidayetime vesile olan üstadlardan biridir. Çağdaş kavramlar ve düzenler içinizdekiler belki de bilmezsiniz bu kitabı. Ali Bulac'ın 1977'lerde yazdığı ilk kitaplardan biridir. Ve benim gibi birçok gencin hidayetine vesile olmuş bir kitaptır. Ali Bulac yıllar sonra Akıl ve Vahiy denilen bir kitap yazdı. O kitapta kalktı dedi ki biz yıllardır saltanata karşı çıkıyoruz. Şimdi Ehl-i Beyt imamet olgusuyla tekrar saltanatı ben hortlatamam. Ya saltanat, veliahtlık ne demek? Ehl-i Beyt ne demek? Ehl-i Beyt'in fezaili Allah Resulü'yle olan kan bağından dolayı ileri sürülmüyor ki. Eğer bu açıdan yaklaşacak olursanız İsrailoğullarının bütün peygamberleri veliahtlık yoluyla gelmiştir. İshak Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Yakup Aleyhisselam İshak Aleyhisselam'ın oğludur. Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. Bir şeyin bir şeye teknik açıdan benzemesi o şeyle aynı olduğu anlamına gelmez. Eğer o açıdan bakacak olursanız kafirle mümin arasında teknik açıdan ne fark var? O da insan, o da insan. Ama birine kafir dedik, birine mümin dedik. Bir insana adil dedik, bir insana zalim dedik. Fiziken ikisi de aynı. Birine adil dememizi gerektiren farklı bir olgu var. Birine zalim dememizi gerektiren farklı bir olgu var. Ali'nin peygambere nispeti kan bağından gelmiyor. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır dedi Allah Resulü. Her kim ki benim ilmimden yararlanmak istiyorsa kapıya gelsin dedi. Burada kan bağı yoktur. Eğer kan bağı varsa ve Allah Resulü bunun kan bağını gözeterek söylediyse Allah Resulü'nün risaletinden ben kuşku duyarım, o zaman peygambere hiç inanmayalım ki zaten. Peygamber nasıl olur da kan bağını öne çekebilir? Peygamber kan bağını öne çekmeyeceğine göre, peygamberin sözü de boş bir söz olmayacağına göre her şeyi, bütün delilleri bir tarafa atın. İlim konusunda bu ümmet Ali'den başkasının kapısını ne yapmalıydı? Çalmamalıydı. Gelin şimdi size bir analiz yöntemi vereyim. Keşke okusanız. Tefsirde, Kur'an tefsirinde, hadis tefsirinde bir bahis vardır. Kur'an tefsirinde müşkülün ayet bahsi vardır. Birbirine mütenakız gibi görünen ayetlerin halli için yollar öngörülür. Ve bu yollarda da falan sahabe bu konuda şöyle demiştir, filan sahabe bu konuda şöyle demiştir. Hadis tefsirinde de müşkülül hadis diye bir bahis vardır. Birbirine mütenakız gibi görünen hadislerin halli için yollar öngörülür. Ve burada da yine falan sahabe böyle dedi, filan sahabe böyle dedidir. Bana bir tane örnek getirin ki bu müşkil konuları hallederken bir yerde desinler ki Ali abiyle dedi, Hasan abiyle dedi, Hüseyin abiyle dedi. Yok. İbn-i Mesud şöyle dedi, İbn-i Abbas böyle dedi, Katade şöyle dedi, İkrime şöyle dedi, Said el-Hudri böyle dedi diyor. Ali yok. Hasan yok. Hüseyin yok. Ya ne derdiniz var sizin Hasan'la Hüseyin'le? Yok. Külliyatlarca kitap yazılmış. İkrimenin adını binlerce kere duyarsınız. Ebu Hureyre'nin adını binlerce kere. Ebu Hureyre, Resulullah Aleyhisselam'ın son 2 yılında Müslüman olmuş adam. 6 bin küsur muydu? 6 bin küsur hadis aktarıyor. 6 bin küsur. İlmin kapısı Ali'den Ehl-i Sünnet ve Cemaat kardeşlerinin hadis kitaplarında 100 tane mi 200 tane mi ne hadis var? Bir problem var burada. Onun için ben tekrar sizden istirham ediyorum. Soracağınız soruyu en özgürce sorun. Ama ne siz sorarken ne de beni dinlerken lütfen olaya mezhep olgusu açısından bakmayın. Biz bir yanlış yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Sadece bunu anlamak için soralım. Ben de cevap verirken bir yanlış yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz hassasiyetiyle cevap vereyim. Bu olay mezhep olayı değil. Bizim halimiz çok perişan. Biz perişan olduk ve halen de perişanız. İslam ülkelerinin yarısından çoğu Amerikalıların işgali altında. İsrailoğulları aldı başını gidiyorlar, şu anda Türkiye'ye doğru da geliyorlar. Kürdistan, bağımsız Kürdistan. Kürt kardeşlerimizin hepsi Müslüman değil mi? Hepsi Müslüman. Bugün bütün siyasal analistler diyorlar ki bağımsız Kürdistan, İsrail'in ileri karakolu olacak. Bugün bağımsız Kürdistan hülyasıyla çatışan, dağlarda çatışan ve ölen PKK'lı gencin cebinden takke çıkıyor. Misvak çıkıyor. Tesbih çıkıyor. Bu korkunç bir vaka değil mi? Öldüren kim? Mehmetçik. Ölen kim? Memo. Kim yapıyor bu işi? Müslümanlar niye buna fırsat verdiler? Müslümanlar niye böyle provokat edilebiliyorlar? Eğer evrendeki hakim olan o tevhid, o tevhidin pratik sonucu olan sosyal hayatta da icra edilebilseydi, böyle bir şey olabilir mi? Yok. Ben derdim bu. Bu tevhid, teorik tevhid, evrendeki tevhid, irade mahluk olan insan cinsini de içine alan evrende de o tevhidi oturtma kabiliyetine sahiptir. Ve bunun için Allah bir düstur öngörmüştür. Son dönem modasıdır. Kur'an bize yeter. Bu konuda verdiğim bir örnek vardır. O örneği de vereyim. İnşallah bu akşam mevzu bitsin. Şimdi ayet-i kerimeler var ya, işte anlayasınız diye biz bu Kur'an'ı size böyle kolaylaştırdık. Genç okuyor bu ayeti, diyor ki siz hocalar kendi saltanatınızı idamesi için Kur'an'ın anlaşılmayacağını bize söylediniz, bizi kendinize itaat ettirmek istediniz. Şimdi bir genç açısından çok devrimci bir duruştur bu çıkış. Ben karşıma çıktı böyle genç. Siz dedi kendi saltanatınızın sarsılmaması için Allah bu kitabın anlaşılacağını söylüyor, siz anlaşılmayacağını söylüyorsunuz diyor. Siz sadece kendi saltanatınızı korumak istiyorsunuz. Oysa diyor ben aldım bu Kur'an'ı, sen de takmam, ben bu Kur'an'dan istediğimi anlarım. Heyecanlı, çıkışı mantıklı görünüyor. Dedim ki bak genç, siz yoldaki tabelayı okuyorsunuz. Yolda bir tabelayla karşılaşmışsınız. Size diyor ki artık bundan sonra Erzurum'a ulaşım bir saate düşürüldü. Siz bu tabelayı okuyorsunuz. O tabelanın arkasındakilere dikkat etmiyorsunuz. O tabela niye koyulmuş oraya? O güne kadar olmayan bir şey icat edilmiş. Siz Erzurum'a otobüsle gidiyorsunuz 18 saat. Şimdi uçak denen bir şey yapılmış. Uçağın kendisinin bir yığın disiplini var. Bir yığın elektronik donanımı var. Teknik ince hesapları var. Uçak yapmış birileri. Bu uçağı yapması yetmiyor. Bu uçağın havalanabileceği bir hava alanı yapmış. İnebileceği bir hava alanı yapmış. Uçak havalandıktan sonra havadaki rotasını belirleyecek istasyonlar oluşturmuş. Uçakla yer istasyonu arasında ilişki kurmuş, telsiz ilişkisi kurmuş. Her telsizin başına bir tane mühendis oturtmuş ve bu da yetmemiş, uçağa bir pilot kurmuş. Siz bu kolaylıktan yararlanabilmeniz için iki yolunuz var. Bir, ya o uçağı kullanabilme kabiliyetinde olacaksınız, o uçağa binip uçup gideceksiniz, yararlanacaksınız. Ya da o uçaktaki koltuklardan birinin parasını vereceksiniz, gideceksiniz, o koltuğa oturacaksınız, bir pilotun velayetinde uçacaksınız ki kalkıp siz bu 1,5 saatlik yolda yararlanabilirsiniz. Eğer siz ben pilotu tanımam derseniz, eğer siz ben uçağa binmem, Erzurum'a gidiş 1 saatmiş, ben bir şekilde giderim derseniz bu iş olmaz. Allah-u Teala anlayasınız diye ayetlerimizi kolaylaştırdık demeden önce bir takım disiplinler öneriyor. O disiplinlere riayet ederseniz evet bu Kur'an kolaydır. Peygamber'e itaat ederseniz, peygamberden sonraki emanetçiye itaat ederseniz, onların olmadığı yerde onların yetkilendirdiği alimlere itaat ederseniz, ayet-i kerimede alimlerden de bahsediyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu der. Eğer bir bilene götürseler de onlar hakkıyla bir hüküm istinbat ederlerdi der. Alimleri öyle çekiyor. Alimleri öne çekeceksiniz. Kendinize yettiğinize hükmetmeyeceksiniz. Atınızın kıymeti kadar dininize kıymet vereceksiniz ki en iyi Nalman'da gittiğiniz gibi en iyi alime gidesiniz. En iyi alimin ölçüleri nedir bilesiniz. Değil mi? Bütün bunlara riayet ederseniz din kolaydır. Ama bu kontrolü devreden çıkarırsanız bu din bırakın kolay olmayı insan küfrüne bile sebebiyet verebilir. Çünkü ayet-i kerimede Kur'an'da bahsederken der ki bu kitap kimilerinin imanını artırır, kimilerinin küfrünü artırır. Kitap aynı kitaptır. Onun disiplinine riayet edersek imanımızı artırır. Allah bizi onlardan eylesin. Onun disiplinine riayet etmezsek insanın küfrünü artırır. Kitapla meşgul olduğunu zannettiği halde. Allah bizi böyle bir akıbette muhafaza eylesin.
Amin.